O zaman bugün değişiklik yapıp şeyle başlayalım mı? sonda ne hangi şarkıyı çalalım?
Sonuna karar vereceğim size şimdi verelim.
Aynen şimdiden verelim. Çünkü öbür türlü bu sefer kaydı sonuna kadar dinlemek gerekiyor.
Of, hiç hazırlıklı değilim bu soruya ya. Hiçbir zaman olamıyorum.
Ne biçim ters köşe yaptın?
Ya. Şey dinlediniz mi
Vay.
geçen kayıttaki Van Kanto yorumunu? Van Conte, özür dilerim. Kante mi? Kanto mu? Trooper.
Ben dinlemedim sonunu.
Aa, dinlersin o zaman. Akapella Trooper yapmış adamlar.
Acapella
7 kişi falan.
Trooper.
Arada da rakı tutan diyor.
Oo. Rakuttan parmağını yalar.
Oo. Kapat kapat.
Özlü söz.
Ramazan. Neyse. Ne çalalım?
Abi şu son günlerin tartışmalı şarkıları var ya, bir tane Türk eleman YouTube'da 20 milyon izlenmiş falan.
Ha evet ya, nasıl çarpmış şarkıyı, inanılmaz yani. Bir de kimseden esinlenmedim demiş. Hani bayağı
Yani.
arak yani.
Sonra onun üstünde bir şeyler daha dönüyor galiba. Neler oluyor bilmiyorum ama. Güllü müllü falan diyorlar abi, bilmiyorum. Karıştı ortalık.
Güllü mü?
Güllü mü?
Ne?
Abi onun yaptığı bir şarkıymış orijinali anladığım kadarıyla. Öyle haberler vardı. Bu
Gerçekçi
İsrailli
değilmiş yani.
elemanlar da oradan çakmış söylenene göre ama bilmiyorum.
Güllü kim abi?
Abi İsveç haberler nasıl geliyor? Ben anlamadım.
Abi internet çok pis çöplük.
Neyse tamam. O zaman onu çalalım. Güllü çalalım.
Ya
Seçeriz abi, seçme bende. Ben Güllü'den bulurum.
bu arada Mahmut'un bir önerisi var ama ya vallahi çok özür dilerim Mahmut ya. Onu çalmayalım ya.
Neymiş abi?
Şey yaparız, bulursun. Gitter'da, History'den.
Tamam.
Göndermiş çünkü.
Ben
Ama valla üzülmezsin umarım. Ama bizim için dinle. Bizim için dinle sen onu.
ısmarlamış.
Bugün ne konuşuyoruz?
Bugün ne konuşuyoruz?
Bugün ne konuşuyoruz?
Paket yönetimi. O zaman
Soruyu bir kez daha tekrarlarsak gerçek olacak.
Package Manager kullanıyor musunuz günlük hayatınızda?
Yo. O ne
Hiç
ki?
mi? Hiç mi kullanmıyorsun?
Çok nadir. Böyle bilmediğin şeyler için yaparsın ya. Böyle tam emin olamazsın. Kullanıyoruz. Tabii ki kullanıyoruz.
Şeyi hatırlıyor musunuz böyle bundan işte böyle 10 sene önce falan hani NuGet'in olmadığı dönemlerde tabii Uğur bilmez ama işte böyle bir referans klasörü oluşturup içine DLL'leri atıp onları o şekilde
Aynen.
TFS'e gömüyorduk.
Shared.
Evet ya şey
Klasörün adı Shared.
ya da evet Common.
Common. Güzeldi ya.
Nesi güzeldi ya? Biz okulda yapıyorduk. Çok korkunçtu abi.
Ama onu şeye koyunca, source control'a koyunca gene daha iyi oluyordu. Hani şey yapıyordu.
Evet ya. Bir
Evet,
dönem de
şimdi
şey
NuGet
vardı.
kullanıyoruz.
.NET'çilerin böyle bir source control kullanamaması vardı. İşte bir get latest yapıyordun mesela. Bütün şeyi kodun bozuluyordu. Hiçbir şey çalışmıyordu. Derlenmiyordu.
Ama abi sizin gene kütüphaneleriniz tek dosya yani, DLL değil mi? Derlenmiş
Tabii.
halini koyuyorsunuz.
Tabii.
Evet.
Biz ne yapalım? Biz de 100 bin tane dosya, bütün projeyi projenin içine gömüyorduk.
Oo, değil mi? Doğru. PHP'de öyle.
Maket hiçbir şey yok. Nereye?
Abi NPM de öyle zaten. Yani çok da bir adım ileri gidebilmiş değiliz o açıdan.
Ama NPM source control içinde gelmiyor. Yani
Yani
node
evet.
module
Exclude
klasörü
ediyorsun.
şey yapılmıyor. Gitignore'da genelde.
Ya ama artık Composer'da da öyle bir sorunumuz yok abi. Composer dosyasını artık şey kilitli log dosyasını şey yapıyoruz işte. Commitliyoruz. Yüklenen yere composer install.
Neler var mesela? Şey için PHP için composer var. Başka var mı?
Var abi şey. Ya tam paket yöneticisi değil ama şey var. Of ismini söylemek çok zor. Pekl.
Ne?
P-E-C-L. P-E-C-L. Pekl. Okuyamıyorum. Mümkün değil yani.
Anladım. O ne yapıyor mesela?
O da karşıdan paket yüklüyor ama tam böyle dependency management yapmıyor yanılmıyorsam. Ve o böyle ilk şey yani. İlk örneği türünün.
Anladım.
Ondan sonra Composer'la beraber her şey değişti zaten yani.
Bu arada pickle diye okunuyormuş.
Pickle diye mi okunuyormuş? Evet. Turşu yani.
Aynen. Bildiğin hıyar turşusu.
Yıllardır kendi yüzüne de değdin mi Uğur?
Abi hiçbir zaman ismini söylemediğim için hiç sıkıntı çekmiyordum yani.
İşte o paket yöneticisi.
Kullanmıyoruz abi çok şey hani eskide kaldı.
Şeyde ne var .NET'te?
Bizde NuGet var. Hatta .NET Core'u da NuGet üzerine kurdular tamamen. Artık her şey NuGet yani. Şey bile kimse şeyi kullanmıyor. Gacı kullanmıyor neredeyse .NET. Ya yani Gac gibi bir kavram değil de artık her şey package olarak geliyor abi. NuGet bayağı önemli bir yer aldı .NET'te. Hatta biz Angular paketlerimizi de NuGet yaptık.
Evet ya kurtardı aslında o açıdan bizi.
Aynen.
Ama ben bir hatamı düzelteyim de Pickle abi şey extension yöneticisiymiş ya yanlış söyledim. Asıl pair var. Armut.
Ha.
O paket yöneticisi. Ama o işte sanırım Pickle'ın üstüne veya aynı şeyden geliyorlar yani. Kökten geliyorlar. Ama işte ondan sonra Composer geldi. Onu düzelteyim de yanlış olmasın.
Süper. Peki mesela şey var. Linux'te apt-get var.
Yani.
Şeyleri, dependency'leri indirmek için. Windows'ta ne var?
Chocolaty var. Şey için. PowerShell için.
Süper.
Yani PowerShell package'lerini o şekilde indiriyorlar.
Değil mi ya? Biz onsuz nasıl yaşadık Windows'ta yıllarca ya? Chocolaty'siz.
Next install.
Evet abi nasıl bir ızdırap ya? Nasıl bir ızdırap o öyle? Yani...
Evet abi o çok iyi oldu.
Ya ben şey yapıyorum mesela işte bir tane Ansible script'i hazırladım Chocolaty ile. Mesela bir VM kurmak istediğim zaman bir development environment kütür kütür her şeyini bir kere de kuruyorum.
Tek zaten abi PowerShell falan da bayağı önemli bir rol oynamaya başladı yani. Windows serverlarda.
Evet. Onun dışında Bower var. HTML dünyası için. NPM var. Node Package Manager. Sonra...
Pip var Python için.
Aynen pip var. Ve bir de Easy Install var abi.
Easy Install var evet.
Yani şeyi çok bilmediğim için Python dünyasını. Bilmiyorum abi açıkçası.
Şey Bower ölüyor falan öyle şeyler duymuştuk. Kullanmayın artık falan. Hani ben çok... Azıcık frontend şeyimle söylüyorum bunu sallamış da olabilirim. Bower ölüyor diyorlar ya. Ama.
Yok abi hala çalışıyor.
Bower yalanmış abi falan diye. Kullanmayın falan diye buradan atıp tutalım mı?
Bower'ın son versiyonu 8 Ekim'de mi ne çıkmış ya?
Abi bir şey söyleyeceğim. Bower'ı da NPM'le kuruyorsun ya. Doğru değil mi?
Yani.
Cevap veremedim abi.
Belki de.
Brew'la da kurabilirsin. Eğer şeydeysen. Burada şey var. Brew var şey için. Mac için.
Ruby'nin gemleri vardı.
Evet değil mi? Ruby'nin gemleri var. Yani aslında bir şey hazırlıyorsan platform böyle bir dependency'yi kesinlikle çözmen gerekiyor. Bir de şey var mesela. Ansible kullanıyoruz. Ansible Galaxy var. Dependency'leri onunla çözüyorsun. Onda da. Şey var. Yarn var. Facebook'un yaptığı şey NPM replacement'ı. NPM'le yarını kurup ondan sonra yarın kullanmaya başlıyorsun.
Abi peki bir şey soracağım. Niye kimse başkasının Package Manager'ını kullanmıyor? Package Manager yazmak çok mu kolay? Yoksa başkasına bağımlı olmak gerçekten çok sıkıntılı bir durum bu açıdan. Yani ben Nugget'i çok seviyorum. Çok güzel. Ama kimse kullanmıyor başka. Sadece Microsoft dünyası kullanıyor.
Abi bir noktada sanırım şey oluyor ya, hani dile bağımlı bir hale, yani o dil için özelleşmiş oluyor yani.
Tabii çünkü
Çünkü
projede
PostScript'i
değişiklik yapıyor.
var, işte önden çalışanlar var, projede yaptığı değişiklikler var. Her projenin farklı yani. Sonuçta Linux distrolarının da paket yöneticileri farklı.
İşte o da çok garibime gidiyor abi ya. Linux'ta yani okey aynı platform üzerindesin ama işte distro çıkıyorsun üzerine hemen paket menajerle çıkıyorsun. Çok garibime
Yok
gidiyor.
ya,
Gereksiz
bildiğim
efor gibi geliyor
kadarıyla
bana.
Debian'dan türeyen her şey apt kullanıyor. Ama mesela Yum da var mesela.
Ya zamanında bir tane Türkçe distro vardı. Neydi ismi?
Uludağ Üniversitesi'ndeki mi? Pardus mu?
Pardus. Onun da kendi package manager vardı mesela. Yani
Vardır
bir sorunu
abi.
buna mı ayırırsın? Sanki ayırmazsın gibi geliyor ama demek ki lazım.
Yani gerçekten çok bilmiyorum. Sadece gerçekten paket yöneticisinin kullanıcısıyım yani. Ama mesela bazen gerçekten çok zor durumlarda kaldığın olabiliyor ya. İnanılmaz böyle karmaşık meseleler çıkabiliyor. Bir de mesela Composer'ın mesajları bazen gerçekten çok açıklayıcı olmuyor yani. İşte şunu kuramadım çünkü şu yüzden, şu yüzden veya bu yüzden, belki de bu yüzden falan diyor. İşte biraz uğraşmak gerekiyor yani.
Çok iyiymiş.
Böyle
Peki ben bir soru
meseleler
sorayım.
var.
Kendi yani şimdi package manager deyince aklımıza repository'ler geliyor herhalde. Bir public repository'ler var. Bir de private kendiniz şey yapabiliyorsunuz. Mesela siz yapıyor musunuz bunu şirketlerinizde? Bizim kendi private NuGet repository'miz var mesela.
Bizim
NPM'i
de
de yapacağız
var.
büyük ihtimal. Bir süre
Bizim de
sonuna
var abi.
gitmek gerekiyor galiba. Aynen.
Eğer şey yapıyorsan yani versioning konusu senin için çok önemliyse evet. Ama mesela bizim şu anda Bower dependency'leri şeyden besleniyor. AWS'e attığımız bir bucket'tan besleniyor. Oraya versiyonluyoruz. Yani file name'ine versiyonunu üretiyoruz. Mesela işte bir şey component nokta v nokta 1 nokta 123 gibi böyle sürekli dosyayı, yeni dosyalar oluşturuyor orada.
NPM ve Bower'ın HTTP request atabildiği bir yer olması yeterli oluyor, değil mi? Bir
Evet.
repository olması için.
Tarball indiriyor. Ya da mesela git repository'si de verebiliyorsun. Oradan
Git'e de
indiriyor.
checkout olabiliyor.
Evet.
Mesela bizim abi aktif kendimiz geliştirdiğimiz ve kendi hani ana projemizde kullandığımız diğer kütüphanelerimiz var. Onlar da aynı organizasyonda duruyor Git'te. Bizim işte Composer'ımız mesela o öbür kütüphanelere bağlanıyor. Öbür tarafta başka biri diyelim güncelledi abi kodu. İşte yeni release çıktı veya master branch'ına bağlıysa onu güncelledi. Bir dahaki ana uygulamayı deploy ettiğimizde o yeni sürümle beraber deploy oluyor mesela. Böylece hani hiç orayı yönetmene gerek kalmıyor.
Aslında bucket iyi fikirmiş veya git.
Biz
Sizin
Git
bahsettiğiniz
kullanıyoruz
gelir.
direkt.
Ama yani ya şöyle eğer bir versiyonlama önemliyse senin için. Şimdi mesela bu yaptığım şey aslında versiyonlama değil bizim. Yani dosya ismini değiştiriyoruz. Şimdi biz de şeyi tartışıyorduk. Private bir NPM registry'si mi alsak diye. Bizde .NET'çiler şey kullanıyor. Artifactory diye bir ürün kullanıyorlar. Ama tabii biz maintain ettiğimiz için bayağı sıkıntılı oluyor. Onun cloud versiyonu var mı inanın bilmiyorum ama onu kullanıyorlar mesela. Eğer çalışırsa sorun yok yani şeyse maintenance ile ilgili bir sıkıntı yaşanmazsa gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani onun üzerinden Artifactory üzerinden istersen NuGet, istersen Bower, istersen NPM şey yapabiliyorsun. Yayınlayabiliyorsun.
Çalışmazsa uykusuz geceler.
Ya çalışmadığı oluyor bazen. Ama yani
Ama...
o biraz şeyden dolayı işte yok dosya hard disk donmuş bilmem ne falan gibi böyle garip garip şeylerden sıkıntılardan kaynaklanıyor.
Ama bizim işimiz çok daha kolay ya. Belki bizim sizin kadar komplike bir çözüme ihtiyacımız yok ama PHP kütüphanesinde mesela Composer.json dosyasını koyuyorsun abi kütüphanenin içine, projene. Onun eğer doğru formatta ve işte doğru değişkenlerini doldurduysan artık o herhangi bir composer tarafından o repo'ya erişimi olan bir composer client'ı tarafından alınıp senin projene download edilebiliyor Vendor Directory'sine. O yüzden mesela hani versiyonlama yapsan da yapmasan da aktif olarak geliştirdiğin bir şeyi zaten direkt Git'ten çekmek çok mantıklı. Çünkü PHP dediğin dilde zaten bir compiling işlemi olmadığı için biz onu compile veya sıkıştırıp Amazon'a atmamızla GitHub'tan download etmemiz arasında hiçbir fark yok.
Evet.
Evet.
Mesela şey var. CocoaPods diye bir
Evet.
registry var. O tamamen Git'i kullanıyor mesela. Hatta GitHub'ın böyle bir açıklaması var. Yani şey diyor, yani bize güveniyorsunuz ama hani
Bir gün gidersek. Olmaz o iş.
hala öyle mi hatırlamıyorum ama öyle bir şey vardı yani. Hani bir
iOS değil
açıklama
mi ama?
yapmışlardı. Şey için, Xcode için, evet.
Peki bizim bir package manager'dan beklentilerimiz sadece alıp package'i indirmesi mi, yoksa mesela NuGet'te şey var biliyorum, NPM'de de var galiba, post script gibi bir şeyler çalıştırabiliyorsun. İşte bir şeyleri translate et, şu config'lere şunları ekle gibi şeyler yaptırabiliyorsun.
Workflow diyorsun yani. Bir
Workflow gibi
workflow
aynen.
tanımlayabiliyorsun. Evet abi, yani bence o çok önemli ya. NPM'i o yüzden çok
Tabii
seviyorum
ki.
ben. Yani çünkü şöyle bir sorun var. Mesela ben hangi projeyi indirirsem indireyim, NPM start deyince development modunda başlayacağını biliyorum. NPM test dediğim zaman testlerin çalışacağını biliyorum. Yani bunun için tekrar tekrar düşünmeme, şey yapmama gerek yok. Projeyi yaratan bir kişi hemen onları, o scriptlerini yazıyor. O büyük bir fayda yani. Gerçekten.
O standart haline gelmesi de güzel. Yani o ekosistemin aslında tanıdığı bir avantaj.
Evet. O konuda Maven çok iyi. Maven'da
Evet,
Java'nın.
Maven Java'da değil mi?
Evet.
Apache şey.
Evet, Apache'nin. Yani o mesela çok çok iyi bir tool yani. Onun üzerinde baya bir şeyler yapabiliyorsun. Yani derledikten
Ya.
sonra SM'leri falan değiştiriyorsun falan filan.
Ya mesela Android'de Gradle var işte. O da sanırım Maven'ın alternatifi olabilir. Tam emin olmamakla beraber. Bir de Ant vardı sanırım. Ama
Ant
Gradle,
kullanılıyor mu?
ya Gradle'dı, ben en son çalıştığımda Gradle'la build ediyorduk, ama o sadece paket yöneticisi değil, aynı zamanda şey de, yani build system'dı.
Evet.
Mesela build ettikten sonra işte gidip o versiyon dosyalarını değiştirebiliyorsun. İşte aklına gelebilecek her Java kodu yazabiliyorsun zaten build sisteminin içine, o workflow'un içine. Kodu yazıp ne yapmak istiyorsan öncesinde sonrasında her şeyi yapabiliyordun yani.
Onun bir de şey
Ben
var.
bundan
Geçenlerde karşılaştım. Özür dilerim Deniz. Çok kısa söyleyeceğim. Gradle Wrapper diye bir şey var. Geçenlerde bir library indirdiğimde gördüm. O da şeymiş. Hani bu CI ortamında çalıştırabilmen içinmiş. Ben bilmiyordum onu. Yani çünkü Gradle'ı kurman gerekiyor ya, şey yaptığın yere, derlediğin yere. Gradle kurmak istemiyorsan Gradle Wrapper'ı kullanıp CI ortamında direkt olarak çalıştırabiliyormuşsun.
Yani şey mi, taşınabilir bir executable gibi falan mı çalışıyor
Aynen, aynen
acaba?
öyle abi, aynen öyle. Yani dolayısıyla CI ortamını şey yapmıyorsun, Snowflake'e
Kirletmiyorsun.
dönüştürmüyorsun ya da Docker'da yapıyorsan bu işi, Docker'a gereksiz bir sürü şey kurmana gerek kalmıyor. Ama daha iyi
Hemen bir
bilen
şey
arkadaşlar vardır.
soracağım Mert. Siz bu Artifactory'yi kullanıyoruz demiştin ya. Şimdi ben paketlerine falan baktım da en ucuzu bile 3000 dolar. Siz para mı veriyorsunuz buna? Yani
Muhtemelen
güzeldir de eminim. Biraz çokmuş
siz,
yani.
hayır, siz para mı veriyorsunuz ya yazılıma? Deli misiniz?
O manada değil tabii de. Çok geldi yani.
Muhtemelen veriyoruzdur abi.
Okey,
Ya o
okey.
yüzden öldürmeyi çok istiyor herkes.
Anladım.
Source NuGet'i koyduk da Fırat oradan herhalde şey
Evet,
yaptı,
evet.
karşılaştırma
Evet,
yaptı.
yani bak biz para da
Ama
vermiyoruz.
Artifactory'i şey için kullanıyordu. Şimdi bizim firmada ilk önce bu deployment'ları yapan tool şeydi. Puppet kullanıyorduk. Yani provisioning'i onunla yapıyorduk. Ondan sonra fikir şu aslında: bir tane merkezi bir yer olsun. Docker image'ların image'ları oraya koyalım. NPM dependency'leri oraya koyalım. İşte Puppet'ı oradan kullanalım. Composer da orada olsun. Bunların hepsini sağlayabiliyor şey, Artifactory.
Oo, güzelmiş.
Yani böyle olunca firmanın bir tane Artifactory'si oluyor. Daha sonra
Anladım.
şefe geçtik mesela. Şef kullanmaya başladık. Onun şeyleri de orada, dependency'leri de orada duruyordu falan derken, sonra biz frontend ekibi pek memnun kalmadık bundan. Çünkü sürekli düşüyordu. Biz dedik o zaman şeye geçelim. Başka yere geçelim dedik. Öyle oldu. Yani aslında çok güzel bir ürün. Bakımını yapman gerekiyor ama.
Anladım.
Ya da SaaS
Ya bir
alman
açık
gerekiyor.
görmüşler orada.
Tabii, çok
SaaS
güzel yani.
Solution gördüm ama yani onun da pahalı versiyonu kötü.
Yani tabii bedava değil.
Evet.
Peki sizin kullandığınız NuGet'in kütüphaneleri de NuGet tarafından mı sağlanıyor? Veya sen diyelim bir şey geliştirdin, NuGet'in kütüphanesine mi yüklüyorsun? Veya işte reposuna mı yüklüyorsun da herkes oradan erişebiliyor? NPM mesela bütünleşik. PHP'de öyle değil. Composer ayrı bir yazılım. Bir de Packages diye bir web sitesi var. Package Repository diye geçiyor. Orayı referans veriyorsun. Aslında yaptığın her şey orada oluyor aslında.
Abi aslında tam olarak doğru söyledin yani. NuGet'in kendi bir repositorisi var. Bütün NuGet.org içerisinde. NuGet.org'du galiba. Herkes oraya atıyor ama bu heriflerin API standart. Sen de adamların projesini indirip kendini de host edebilirsin bir NuGet server'ı. Private olabilir, public olabilir. Şey veriyorsun sadece, NuGet'in bir konfigürasyon dosyası var. Source'ları veriyorsun, bu repositorilere bak. Package'ları buralarda ara diye. Onun haricinde versiyonlama gibi şeyleri NuGet kendisi yapıyor senin adına. Aslında bir uzantısı var onun, NuGet package'ın. Aslında onu unzip edebiliyorsun. Bir zip dosyası. İçerisinde
Evet.
package'ın içeriği ve şeyler var işte. PowerShell script'leri var eğer eklediysen, işte package'lar yüklendikten sonra şunu yap, config'e şunu ekle gibi. Bir de NuGet'in şey olayı var. Şeyi ayırmışlar. Pre-release diye bir seçeneği var. Onu işaretlersen beta paketleri, alfa paketleri de indirebiliyorsun.
Ha, yani anladım. Bizde de işte şey var. Minimum stability versiyonu var mesela. Alfa'dan aşağısını kullanma diyorsun mesela. İşte sadece dev paketlerini kullanıyor veya işte sadece release versiyonlarını indir diyorsun. Sadece onu indiriyor gibi anladım.
Abi bir de şöyle bayağı extendable bir yapı. Yani kendi server'ını kurabiliyorsun. Kendi server'ın üzerinde ekstra bizim bir önceki şirketimizde onunla alakalı bir proje vardı. İşte bizim bir ürünümüz var. Bu ürünü NuGet'le dağıtalım. Üzerine de bir işte şifreleme gibi bir sistem koyalım ki herkes istediği gibi indiremesin bu dosyaları. Sadece bizim izin verdiğimiz insanlar izin verdiğimiz versiyonları indirebilsin diye. Öyle bir şey çıkmaya da olanak sanıyorsun. Tanıyor sana.
Abi ya burada hani şey yapmak istemiyorum böyle PHP savunuculuğu gibi ama ya şöyle bir güzellik var. Bu aslında söylediğiniz her şeyi bu yani package repo'yla o yazılımı ayırdığın zaman aslında çok güzel yapabiliyorsun. Çünkü o dependency manager o yazılım eğer ayrı olursa senin bu dediğin repository'yi host etmene gerek yok. Herhangi bir VCS'te veya işte SVN'de nerede barındırıyorsan bütün kütüphanelerini oradan indirebilirsin mesela ve GitHub token'ını veriyorsun abi şeye yazılıma config ediyorsun. Sonra senin private repolarından çatır çatır her şeyi indiriyor. Hiçbir yerde host etmene gerek kalmıyor böylece paketlerini. Böyle bir güzelliği var yani.
Savunalım Fırat.
İyiymiş abi.
İyiymiş.
Ya hani şey
Ya zaten o
karşılaştırıyoruz.
projede canlı yayın çıkmadı. Boş ver.
Savunma bu mu?
Yok ya
Yani
şey
evet.
zaten hakikaten biz şeyde zorlandık. NuGet direkt şey üzerine kurulmuş birazcık. Özelleştirebiliyorsun da hani normal public herkes şeyini paketini atsın. Herkes indirebilsin şeklinde. Üzerine bir security çekeceksen onun bir takım şeyler yapman gerekiyor. Çok zor değil ama böyle built-in bir şey mekanizmasıyla gelmeyebiliyor her zaman. Rol işte şunlar şunu indirsin bunu yapsın gibi.
İşte orada hatırlıyorsanız beraber bir proje başlatmıştık çalıştığımız bir firmada önceden. Müşterilerimiz kullanabilsin diye NuGet'i forklayıp şey yapmıştık. İşte bir private key ile müşterilerin güncel versiyonları
Ha
alabilmesini
evet.
sağlamaya çalışmıştık.
URL pet'ten yapmıştık aynen.
Ya aslında yapmıştık dediğim hani beraber düşünüp Deniz Özgen'e yaptırmıştık. Yazık ki.
Yaptırmıştık. Evet. Zaten gelince aynısını burada da
Şu
yaptırmıştık. O yüzden çok bir şey değişmedi. Peki zaten
an...
Koca Yusuf'u hatırlıyor musun?
Evet ya neydi o Koca Yusuf?
Bizim daha önce çalıştığımız beraber firmada daha ortada NuGet falan yokken bir geliştirdiğimiz framework'ün paketlerini dağıtmak için bir projemiz vardı.
Aa, şey yapıyordu değil mi? Müşterilere versiyonlarını tutuyordu. Hangi müşteri hangi versiyonda? Update ettiğin zaman müşteriyi update ettiğini oraya not alıyordun. Koca Yusuf'a.
Koca Yusuf, evet.
Güzeldi ya Koca Yusuf.
Evet.
Özgür şey yapıyorsa, dinliyorsa eğer, ona da selam olsun o zaman.
Koca Yusuf olmasın
canlandırsak mı ya?
Koca Yusuf olmasın mı selam?
Koca Yusuf'a zaten selam olsun abi, kocaman adam. Sen tanıyor musun Uğur, hiç duydun mu Koca Yusuf ismini?
İşte şimdi tanıştık kendisiyle.
Koca Yusuf şey abi, güreşçi. İşte bu adam herkesi yeniyor artık böyle Avrupa'da, işte Türkiye'de ve Asya'da. Bu adamı alıyorlar, Amerika'ya götürüyorlar. Güreşçilerle şey yapacaklar. Ringe minge çıkıyorlar falan. Adam bir şey sırasında, gemiyle seyahat sırasında gemi batıyor. Ondan sonra bu tabii kocaman adam. Yani hani herif 1.88 boyunda 110 kilo bir adam. Yani öyle düşün. Ayrıca benim memleketlim Silistreli. Neyse. Bu adam tabii suda böyle birkaç parça bir şey kalıyor böyle. Üzerinde insanlar var. Bir tane tekne var galiba. Şey pardon, küçük bir filika var. Bunu almıyorlar abi. Çünkü binerse batacak yani hani. Kocaman adam olduğu için. Kanada'da soğuk sularında işte donarak ölüyor adam.
Aa, çok kötüymüş o.
Nasıl hikaye o abi bu? Ben gülmek için bekliyordum.
Yok değil
evet,
abi.
Evet, iyi bayağı... bir şey bağlanacak.
Bayağı trajik.
Yani ama bayağı dünyaca ünlü. Hatta lakabı şey The Terrible Turk.
Hayda.
Bayağı delikanlı adammış.
Hiç duymamışım ya. İlk kez duyuyorum. Ne zaman oluyor bu?
1858
falan. Tamam, ben de baktım.
1850'lerde falan.
Vay arkadaş. Kapatalım bence programı ya. Üzüldüm yani.
O zaman.
Etkilendim.
Peki o zaman package'larla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu hepinizde şu endişe var mı, yoksa ben bir şey yapayım? Çok mu depend olduk package manager'lara? Eskiden library geliştiriyorduk.
Olduk ya.
Ben hiçbir şikayetim yok abi.
Olmamız güzel değil mi? Evet.
Abi open source'un kalbi yani paket yöneticisi.
Ya bununla ilgili tek bir kötü örnek var. Bu 2 sene önce mi geçen sene mi NPM'de herifin bir package'ını çekiyor ya.
İşte, Azer Koçulu.
Azer Koçulu. Onun haricinde çok süper kötü örnek yok ama neden
abi
olmasın?
Ya o da hani tamam, anlıyorum. Hani bayağı ciddi mesele de orada da hani birazcık şey, hani bürokratik mevzular da var yani. Bir de NPM'de çok farklı. NPM bayağı hani bayağı mikro ölçekte böyle ufacık bir fonksiyona bile paket yazılıp sanırım o pakete depend olduğum bir yapı. Yani Node'da. Atıyorum toplama işlemi yapacaksın, onun için bir kütüphane var. Çıkarma yapacaksın, onun için bir kütüphane var. Abartıyorum ama
öyle şeyler. Öyle abi de bence argüman da sağlam ama onun arkasında. Yani şimdi düşün, bir kütüphane ya bir fonksiyona ihtiyacın var. Onun için test de yazman lazım. Dolayısıyla o testi yazmak yerine hazır bir şeyi kullanıyorsun.
Tabii
test
tabii.
Test yazılmıştır evet. Diye.
Tabii.
Tabii zaten şey mantıklı ama. Yani.
Benim anladığım şimdi NuGet'te öyle bir şey yok ama NPM'den millet paketini çektiği zaman bir anda milletin paketleri uninstall edilmeye başlıyor yani.
Hayır abi.
Derlenmiyor abi, havada kalıyor.
Ha, orada şöyle bir mesele var bence. Herkes yani her deploy ettiğinde o paketleri sıfırdan yukarıdan indiriyorsan abi muhtemelen senin o indirdiğin paket uçuyor. Yani o artık orada olmadığı için. Ama mesela bizde lokal bir cache var abi. Eğer update etmek yerine install edersen o şey dosyan var, bir tane freeze dosyası oluyor yani senin o anki versiyonundan çıkan sonuç, o kütüphanelerinin bütün ağacı o dosyada tutuluyor ve o dosya değişmediği sürece, yani sen paketlerini update etmediğin sürece, install ettiğin sürece o zaten senin lokalindeki cache'inden geliyor
yani şey.
NPM'de nasıl bilmiyorum. Ben kendi dünyamdan anlattım.
NPM'de de lokal cache'inde duruyor.
Ha, orada da var.
Tabii.
NuGet'te de var da. Yani peki ne olmuş, herifler niye patladı?
Yani CI'larda cache yok abi.
Aa, anladım, oradan patladı. Üzücü.
Ya bir de geçenlerde bir röportaj okudum. Bu NPM'in CFO'suyla sanırım. Ya okudum ya da bir podcast'te dinledim. Şey diyor adam. Yani normalde diyor bizim böyle isimle ilgili şeyleri, sorunlarımızı biz öyle o kadar ciddi çözmüyorduk diyor. İlk defa o kütüphanede öyle bir sıkıntı yaşadık diyor. Onun üzerine bayağı bir, hani bizim de bir prosedürümüz yoktu bunu nasıl handle edeceğimizi biz de bilmiyorduk diyor. O biraz sert tepki göstermiş olabiliriz diyor o da.
İyiymiş ya.
Yani.
Ya benim NPM sistemiyle alakalı tek bir sorunum var. Girince 300 tane paket görmek. Yani bakmadığım sürece sorun yok da. Yani bu daha iyi yönetilemez miydi falan diye düşünüyorum sürekli ama yapacak da bir şey yok.
Abi o node modül klasörü ne oluyor ya? Mert devam et de bunu söylemem lazım.
Bir de indirmesi çok uzun sürüyor. Diyelim sildin.
Ama o biraz şey abi. Yani mesela senin depend olduğun paketin depend olduğu başka bir paket var.
Evet evet. Evet.
Ama dependency'leri birden fazla indirmiyor. Yani orada şey yönetiyor oradaki süreci. Ya artık yönetiyor. Flat olarak indiriyor onları. Ya yani indirdiyse bir kere daha indirmiyor onu.
Windows file sistem patlıyordu ya.
Evet. Onu hızlandıran şey işte Yarn, Facebook'un yaptığı Yarn diye bir package manager var. O mesela paralel indiriyor. Yani sen orada Yarn install dediğin zaman paketleri paralel olarak indirmeye başladığı için çok daha hızlı tabii şey yapıyor, hallediyor.
Tatlıymış.
Bir de checksum falan da yapıyor.
Bizde paralel indirmeni sağlayan paket var.
Peki o paketi çekersem?
İşte o zaman.
O zaman her şey bitiyor.
Herkesin build süresi 10 dakika uzuyor.
Game olmuş.
Öyle şeye geçelim mi? Geçen hafta kaldığımız yere.
Kaldığımız yerden devam edelim.
Ben geçen hafta yoktum. Bana ufak bir özet geçseniz.
Uğur'cum sana mikrofonu uzatıyorum.
Okey. En son şeyi konuştuk işte. Requirement gathering'i konuştuk. Ondan sonra planlamayı nasıl yaparız noktasına geldik. Oradan da şeye bağlandık. Teknoloji seçimini nasıl yaparız? Yani şeyi konuşuyorduk burada. Software development life cycle'ı konuşuyorduk. İşte requirement gathering'i yaptık. Ondan sonra işte takımı nasıl oluşturursun falan onu konuştuk biraz. Ondan sonra teknoloji seçimine gelmiştik. Bu bambaşka bir hani program konusu deyip orada noktayı koymuştuk.
Takım doğru mu hatırlıyorum? Güzel konuymuş ya valla. Ne konuştunuz acaba? Bir dinlemek isterim onu dönüp.
Valla Fırat sen yokken bir de şeyde konuştuk. Serverless Architecture'da konuştuk.
Ya.
Kaçırdın.
Ne yapalım işte.
O zaman teknoloji seçimi ne konuşuyoruz?
Evet.
Son aşamaya geldiğimizde. Ya teknoloji seçimi sanki hani tamam diğer süreçler birazcık daha soyut ama işte bir projenin planlanması, team building şey olarak teknoloji seçimi sanki çok spesifik bir konu. Elindeki malzemeye bağlı gibi geliyor birazcık bana.
Abi elindeki malzemeye bağlı. Bir de burada yapacağım bir hata projenin gidişatı açısından bayağı önemli. Çünkü teknoloji seçimini başta yapıyorsun. Sonra da değiştirmen çok mümkün olmuyor. Onun üzerine çok fazla şey çıkmış oluyorsun çünkü.
Abi onun için işte iyi planlama yapmak gerekiyor. İyi projeksiyon yapmak gerekiyor. Bir de şeye göre seçmek gerekiyor. Yani core business'ına göre seçmek gerekiyor. Ya gerçekten senin yapacağın işi en iyi destekleyen teknolojilerle ilerlemek gerekiyor.
Ama daha çok galiba orada herkes yani işte PHP, .NET, ondan sonra Node.js falan bir daha çok bir şey var hep bütün frameworklerin. Bir general purpose, genel kullanımlı frameworkler seçiyor galiba. Çok çok özel bir iş yapmıyorsan. Bir de yaygınlığı falan da önemli.
Ya tabii ki ama bir de abi teknoloji seçimi eşit değildir dil seçimi yani. Böyle de bir durum var. Evet.
Hani... Abi bir de orada önemsemen gereken... Pardon Uğur senin dediğinle alakası olacak ama işte bir dil seçiyorsun ama hani hem yaygınlığına bakıyorsun hem de takımda insanlar acaba o dili biliyor mu? Öğrenmek istiyor mu eğer başka bir dil seçeceksen? Ona da dikkat ediyorlar.
Şimdi... Ya da büyüdüğün zaman kaç kişi işe alacaksın mesela? İşe alabilecek insan kaynağı var mı yeterli? Adam var mı piyasada? Bunlar da önemli.
Mesela Ruby kullanan yok. Booking Ruby kullanıyor. İşte
Booking Pearl dışında
kullanan yok. Pearl müydü? Çok pardon. Pearl. Her aldığı insanı eğitmekle uğraşmak zorunda kalıyor 2-3 ay.
teknoloji dedik, dil geldi benim de aklıma. Aslında dil, doğru diyorsunuz. O konuyu birazcık açalım mı? Yani teknoloji deyince ne aklımıza gelmesi lazım? Dil, platform.
Abi senin amacına ulaşmak için kullanacağın aslında o stack'teki her türlü aygıt. Yani aslında bana kalırsa hani continuous delivery'den tut git client'ına kadar aslında bunların hepsi etkili.
Evet.
Abi git client sorun çıkarmaz diyorsun. Visual Studio'ya entegre bir tane git client'ı var. O kadar çok sorun çıkardı ki. Memory hatası veriyor. Diyelim bir şey checkout ediyorsun. Sonra bakıyorsun başka dosyalar var orada. Yani
çok abi çok kusura bakmayın ama bu konuda biraz diktatörüm ya. Terminal kullanın yani. Git client'ı kullanacağınız.
Kesinlikle abi. Kesinlikle ona abi, katılıyorum ya.
Git extensions olduktan sonra terminale çok da ihtiyacım
evet
yok
abi,
aslında.
Evet abi. Biz git extension kullanıyoruz. Çok
var mı gerçekten ya?
Var ya.
Ya terminali kullandığım durumlar var bak. İşte stash yapacaksam terminale güveniyorum orada ama.
Ya ben bir amend yapacaksam.
Ne bileyim. Çok hızlandırıyor mu sizi? Hani hızlandırıyorsa benim... okey şey yapabileyim. Evet. Geçmeyi düşüneyim.
Evet abi.
Yani hayatımı kolaylaştırıyor. Visual bir tool'la kullanamıyorum Git'i.
Bana kadar. En büyük sağladığı fayda şey abi. Mesela diyelim ki elimde 5 tane 6 tane commit var. Ben bu commitleri parça parça göndermek istiyorum. Ama bunun için 5 tane branch yaratmaktansa mesela bir tane commit'i direkt sadece onu push ediyorum. Code review'ni yapıyoruz, merge ediyor. Ondan sonra başkasını gönderiyorum, onu merge ediyor falan gibi düşün. Mesela çok büyük bir fayda sağlıyor bana. Bir de şey yani reflog çok fazla kullanıyorum.
Ben de log çok kullanıyorum. Bir daha bir şey, bir tane böyle customize edilmiş bir Elias dosyam var benim. Bir arkadaşımdan almıştım burada. Hollandalı bir arkadaşımdan almıştım. Çok güzel. Kendimi yazdı bilmiyorum ama.
Git prim her şeyin kız.
Efendim?
Git prim.
Yok abi. Bende git POD var mesela. Git push origin development. Git pod. Git pom. Böyle kısa yollarım var. Mesela logum mesela formatlı, renkli falan.
Şey var abi mesela şey yapardık ya bilgisayarın başında birisi mesela bilgisayarını locklamadan kalktın gittin. Hı-hı. Mail atardık ya şimdi şey yapıyoruz. LS'yi Elias'ını değiştiriyoruz. Git'in Elias'ını değiştiriyoruz falan. Çok komik.
Tatlısınmış ama ya.
Abi ben hiçbir zaman bilgisayarımı kilitlamadan kalkmıyorum ya. Ben de yan masaya giderken bile kilitliyorum yani.
Ya ben şu an arkama bakıyorum Deniz'in bilgisayarı şu an bile açık.
Bir dakika. Şimdi buna bağlayayım.
O zaman şey yaz. Herkese benden kedi.
Yazdım zaten. Kedi yaz bunu da.
Uğur hiç onu anlattık mı abi?
Kediyi bilmiyorum yok.
Oo, Deniz bir, olsa keşke.
Evet ya Deniz olsa. Şimdi Deniz Özgen dinlediği müziklerden dolayı satanistliğiyle meşhur bir arkadaşımız.
Evet.
Şirkette de başka bir arkadaş vardı. Bir gün bilgisayarını açık buluyor ve mail atacak. Ama Deniz Outlook kullanmıyor.
Neydi ya? O Firefox'un bir mail client'ı.
Thunderbird.
Thunder mı?
Thunderbird.
Thunderbird kullanıyor. Şimdi bu gelen arkadaş da bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. O yüzden orada bulduğu ilk mail'e reply all yapıyor farkında olmadan. Ve diyor ki herkese benden kedi. Fakat bu... Yani o sırada mailin tuğsunda bizim müşterimiz olan bir firmanın direktörü bizim çalıştığımız yönetici ve işte böyle bayağı oradaki hani project manager falan gibi böyle insanlar var. Artı bizden de birkaç kişiyi eklemiş. Hani bir şekilde mail'a. Müşteriye böyle mail gidiyor. Bir de direktöre gidiyor. Direktör de yani düşünsene öyle mail geldi ne yaparsın?
Abi bunun sonrası kötü. Biz sonra olayı açıklamak için şeyi yazıyoruz. Ya işte biz böyle şirkette bilgisayarın açık unutan arkadaşlara şaka yapıyoruz. Kola, dondurma falan gibi. Diye iyice sıvadık sonra. Kediyi çünkü açıklamanın bir yolu yok yani.
Bence böyle durumlarda dürüst olmak her zaman işe yarıyor abi.
Abi işte nasıl dürüst olacaksın? Kedi yani.
Abi işte arkadaş metalci. Kedi yiyor. Kesiyor. Kanını içiyor falan diye.
Ramazan.
Oruçlu cevap insanlar. Hakkı doğdu adama ya bir de. Bir dahaki programda giydirmesin bize Deniz.
Yok Deniz için sorun yok zaten. Deniz'in başına geldi de. Deniz yani inandıklarıyla gurur duyan bir arkadaşımız.
Evet. Hala.
Abi ya, development life cycle'dan nerelere geldik ya?
Evet evet ya, neyse abi, ben konuyu kaynattım.
Teknoloji seçiyorduk. Git client'ı dedik. Terminal kullanın bana kalırsa. Huzur terminalde.
Abi biz terminal kullanmayanı işe almıyoruz.
Yok.
Yani şey hadisesine girmeyeceğim yani kendi adıma. Hani database seçimi, dil seçimi falan.
Yani bunlar bir kere girmiştik ya.
Ya evet. Hani konuşmuştuk ama o yani sonuçta abi database seçimi dediğin senin storage engine'in yani. Hani core business'ına ne işine yarıyorsa, işte atıyorum biz de time series'le çok uğraşıyoruz. İşte Influx kullanıyoruz, Mongo kullanıyoruz mesela. Hı-hı. Sen de abi kendi hani işine uygun olan data storage'ını seçmek durumundasın. Yani sonuçta o işi planlarken kafanda o veriyi nasıl şemalandıracağını veya ne tip bir veri olacağını elinde biliyorsun. Veya en azından az çok tahmin ediyorsun. Ona göre yola çıkıyorsun. E onun üstüne işte zaten bir de şey durum var. Yani proje ilerledikçe de hani ihtiyacın olan araçlar ekleniyor. İşte bir noktada mesajlaşma gerekiyor mesela. İşte diyorsun ki RabbitMQ mu kullanalım, ZeroMQ mu kullanalım. Orada da işte senin o anki siteinde en çok seni destekleyen, en iyi opsiyonları sunanları mesela seçiyorsun. Veya bir bulut ortamındaysan o ortamda ne destekleniyorsa mesela onu seçiyorsun belki de kendi işte private network'ünde en hızlı erişebileceğin gibi.
Bulut bir seçenek mi sizce artık? Hani ben bir fikir beyanı olarak söylemedim bunu, sarkastik falan takılım diye değil de hani artık uygulamamızı bulutta mı olsa edelim yoksa VPS kiralayalım kendimiz mi yönetelim, bir seçenek midir?
İşte bizim Artifactory hikayemiz gibi yani, biz hiç memnun değiliz. Eğer hani bakım gücün varsa, böyle bir şeyle ilgilenebilecek gücün varsa sorun yok, ama ilgilenemeyeceksen tabii ki daha mantıklı cloud.
Abi biz tamamen bulutta koşuyoruz şu anda. Sunucuya SSH ile bağlanmadığım için bayağı mutluyum.
Evet haklısın.
Yok abi öyle bir derdim yok. Gerçekten yok. Çünkü zaten ortada öyle bir sunucu yok. Her deploy ettiğimde IP'si değişiyor. O oluyor, bu oluyor.
Evet.
Ya eskiden mesela Türkiye'deki şirketlerde IP'ler ezberimdeydi yani. İşte 144 bilmem ne bilmem ne anahtarım dururdu. Onunla bağlanırdım falan. Artık öyle bir durum yok. Yani IP denen şey çıktı hayatımdan.
Değil mi ya? Artık hakikaten çıktı yani. Hiç ihtiyaç duymuyoruz. Ya bir de şey de kalktı artık, hani böyle dosya kopyalama falan diye bir şey de yok.
Evet. Yani ziple server'a bağlan, at, unzip et.
Ya da git clone. Git clone. Ya bizim tabii bütün deployment'lar git clone şu anda.
Bizde mesela şey, bir tanesi Heroku'nun API'ni kullanıyor. Heroku'nun client'ıyla. Bir tanesi de Amazon'un API'ni kullanıyor. Ama özünde ne yapıyor dersen zip dosyası upload ediyor karşı tarafa. Ama hani o en temelinde zaten hani deployment olacağı ne ki başka yani? Ha tabii sunucuya SSH ile bağlanıp oradan git clone da yapabilir. Rsync de yapar. Yapar oğlu yapar yani. Ama Heroku'da AWS'le mesela bu şekilde çalışabiliyor.
Yani işte bu package manager'lar olsun, artık provision tool'lar olsun, bu tarz şeylerin hepsini çözüyor. Bu tarz sıkıntıların hepsini çözüyor.
Bugün, yani hayat çok kolaylaştı. Evet.
Evet evet, bugün şeyi tartıştık mesela. Şimdi biz bizim stack'te tamamen her şeyin sahibi biziz, ama .NET stack'inde hala da garip dependency'leri var başka yerlere. Hani bunu .NET developer'lara verelim mi? Ya da .NET developer'lar bunu almak ister mi gibi bir ufak bir tartışma çıktı. Yani kesinlikle...
.NET developer'lar ne dedi?
Ya garip bir şey var abi. Yani bu biraz belki şeyden kaynaklı. Windows bağımlılığından kaynaklı olarak genelde .NET yazılımcıları sadece ben kodumla ilgileneyim diye düşünüyorlar. Çünkü şeye hakim değiller belki de. Hani bu tarz tool'lara hiç ihtiyaç duymuyorlar. Yani çünkü Windows birçok problemini hallediyor senin kendi ortamında. Bir de bu tarz tool'lar Windows için yeni yeni aslında ortaya çıkmaya başladı artık. İşte Chocolaty falan filan gibi ya da işte bu Ansible'ın ya da diğer provision tool'larının Windows'ta çalışması gibi. Yani tabii ki bir direniş oldu yani.
Ya o ama sanki birazcık şey gibi olması gerekiyor. İşte şunu biliyorum, şöyle skill'lerim var. Bunun yanında artık birazcık DevOps'ta biliyorum gibi bir şey galiba bir .NET developer'ın da olmazsa olmaz olmaya başlıyor.
Evet abi, kesinlikle.
Abi ama bir şey diyeceğim çok kısa. Yani zaten eğer Scrum koşuyorsan her takım abi kendi otonomsa kendi deploy ettiği ürünü de takip etmek gibi bir sorumluluğu var. O yüzden her takımın da aslında DevOps'tan anlıyor olması gerekiyor.
Evet.
Bir de abi istersin yani sonuçta o senin ürünün. Yani o ürüne senden daha iyi bir şekilde bakım yapabilecek kimse de yok. Yok. Canlı sistemde evet. Ya da şeyde kurulumunu yani bir başkasına nasıl verebilirsin ki? Eğitmen tabii lazım, abi. Öğretmen lazım. Kendin yapsan daha iyi yani.
Ya öyle ki daha verimli yani.
Evet. Öyle yani. Dolayısıyla teknoloji seçimini yaparken aslında bunları da düşünmen gerekiyor. Yani bunun deployment'ını nasıl yapacağım, nasıl bunu test edeceğim, test edebilir miyim? İşte bu CI'yi nasıl kuracağım? Yani işte mesela .NET eğer kullanacaksan .NET üzerinde mesela işte CI'yi nasıl halledeceğim? İşte TFS'le mi ya da Jenkins'le mi? Octopus'la mı deployment yapacağım?
Bambu kullanan biz de olabiliriz .NET stack kullanıp da.
Olabilir. Kesin ama, vardır.
Ama memnunuz ve Octopus koyuyoruz aslında. İkisini kombin yaptık biz. Bayağı memnunuz yani.
Octopus sanırım orada şey artık yani hani.
Standart oldu abi ya.
Evet standart. Herkes Octopus kullanıyor.
Çünkü şey falan yapıyor yani. Sen deployment konfigürasyonunu yap. Ben en tane makineye bunu deploy edeyim gibi işleri yapıyor. Hatta şey koymuşlar ya. Biz Docker'la ilgili şimdi denemeler de yaptık projeler falan. SSH falan getirmişler. Bu Linux'ta çalışmasını sağlamışlar kendi tool'larının falan. Direkt şey yapıyor. Docker container'ı kaldırıyor Linux'ta. SSH'ta falan.
Peki Docker Swarm'u falan da kullanabiliyor mu?
Şeyi birazcık daha uğraşman gerekiyor Docker Swarm için. Ama şeyi yapmışlar yani onu. Yolunu açmışlar. Bir de not düşmüşler. Geliştiriyoruz bununla ilgili. Şeylerimiz var diye. Roadmap'imize koyduk diye. Bayağı iyi olmuş o anlamda. Ya bir de yani bizde hala daha çok şey falan var ya IIS ağırlıklı uygulamalar. Mesela bir şeyi mobility sağlamış adamlar. Bir server'dan bir server'a sıfır işte geçebiliyorsun. Çünkü IIS konfigürasyonu da yapabiliyorsun oraya. İşte şu bindingleri koy, şu SSL sertifikasının şu fingerprintleri olsun gibi şeyleri koyabiliyorsun. Sıfırdan bir makineye da direkt deploy edebiliyor uygulamanı.
Gayet güzel.
Varmış.
İşte ama maalesef Windows sunucuların birazcık daha zamanı var bence. Yani çünkü Windows'un çok fazla şeyi var, engeli var önünde.
Ya şeyi falan bile okumaya başladım bazı yerlerde. Artık hani legacy .NET uygulamanız varsa bile hani bunu da şey yapabilirsiniz artık bu Windows 2016'nın şeyi çıktı ya. Core üzerine şey kurabiliyorsun. .NET framework'ü full'ü kurabiliyorsun. Hı hı. Hani git orada artık Dockerize edebilirsin uygulamanı diyorlar. Hiç denemedik ama.
Yani zaten başka yol yok abi. Yani baktığın zaman artık şeyin geldiği noktada. Değil mi?
Evet ama şeyler başka sanki millet Docker'a çok odaklanmış gibi de hissediyorum falan. Fırat mesela bir ara şeyi araştırdı. Google'ın bu Kubernetes'i araştırdı. Orada da çok şey var. Oranın container manager de çok iyi. Aslında sanırım biraz hype oldu gibi. Başka alternatiflere de bakmak gerekebilir diye düşünüyorum bazen. Container manager konusunda.
Yani abi Elastic Beanstalk var işte. AWS'de. Yani Docker koşturabiliyorsun üstünde. Kubernetes kullanmadım hiç bilmiyorum.
Ben de kullanmadım onu.
Onu şey tabii Amazon'un falan şey olarak desteklemesi işte Elastic Beans'le desteklemesi çok güzel bir şey yani hazır bir yapıyla. O yüzden hani birazcık daha popüler oldu. Peki bu teknoloji seçiminde şeye ne diyorsunuz? Proje yönetim bir tool'u en az bir Trello olmalı artık değil mi hayatımızda?
Katılmıyorum ya. Yani biz şu anda mesela yani çok büyük bir ekip olduğumuz için Jira kullanıyoruz.
En az Trello.
Ama mesela bütün şeyleri post-it'lerle yapıyoruz ve bence bu iş post-it'le çok daha kolay yürür.
Ya katılmıyor değilim. Geçen bizde bir projenin launch'ı için işte odaya kapandılar. Orada post-it'lerle falan yaptılar. Daha keyifli oluyor gibi. Ama sanki ya lazım bir şey ya, bir şeylerin dijital ortamda olması. Ne bileyim, commitlerini ona bağlıyorsun. Orada comment'ler dönüyor, millet konuşuyor, tartışıyor. Dosya ekliyorsun, çıkartıyorsun. Ben bayağı hayatını kolaylaştırıyor Jira gibi tool'lar.
Abi biz iki şey kullanıyoruz. Birincisi Pivotal kullanıyoruz. Agile, Scrum için. Bütün commit'lerimizi oraya bağladık. Yani sen commit yaptığın zaman, oradaki story'nin ID'sini verdiğin zaman commit o story'ye comment olarak geliyor. İşte kapatabiliyorsun story'yi falan filan. İkincisi de abi şey, önemli olan bana kalırsa. Nasıl unuttum ya? Unuttum.
Araya gireyim mi?
Gir, çok iyi olur.
Ya şey abi, mesela gerçekten mesela Gerit kullananlar var bizde. Yani .NET ekibinin bir kısmı Gerit kullanıyor. Gerit bu arada GitHub'ın en bayağı kötü bir, bayağı eski bir hali gibi düşünün. Open source. Onlar commitleriyle Jira ticketlarını birleştiriyorlar. Hani bunu yapmak GitHub için de tabii ki mümkün. Ama hani gerçekten bir noktada ya biz bu şey için, ticket için ne geliştirdik diye bakıyor musunuz? Hani bizde sadece bir kere oldu. Onda da zaten commit mesajının başında ticket numarasını yazdığımız için hemen pull request'ten bulduk.
Cevap vereyim mi, devam edeceğim mi?
Yok yani şey, merak ediyorum gerçekten. Hani kullanıyor musunuz öyle bir entegrasyon? İşinize yarıyor mu?
Abi biz full Atlassian siteinden gittiğimiz için işte Bamboo, Git olarak Bitbucket'ı kullanıyoruz ve Jira'yı kullanıyoruz. Bunların üçü birbirleriyle muhteşem bir şekilde entegre oluyorlar hani şey evet. olarak. Ve mesela bir Jira kartında şeyi görüyoruz. Şu kadar commit olmuş. Bundan bu kadar feature şey alınmış, branch alınmış. Bu gitmiş Bamboo'ya, işte build server'a gitmiş, teste deploy olmuş. Sonra stage'e giderken patlamış, unit testler geçmemiş. Yani kartın historisinde bunları görebiliyorsun. Hani ne kadar kullanıyoruz anlamında dersen, şeylerde falan görüyoruz. Bu kartla beraber yani feature branching yaptığımız için bu kartla beraber hangi branch'ler gitmiş falan gibi şeyler güzel oluyor görmek.
Önemli mi? Git yani, görmesen ne kaybedersin?
Ya görmek
ya inanılmaz bir şey kaybetmezsin herhalde, ama kullanılan bir özellik abi. Hani artı bir değer olarak düşünebilirsin belki.
Yok hayır, yani mesela bir noktada bunu ölçüyor musunuz? Bunun bir anlamı var mı sizin için?
Yani ha, bu... şu an ölçen yok ama ileride ölçülebilecek de bir şey, evet.
Yani niye ölçesin ki mesela?
Diyelim işte hangi storylerimiz en çok fail etti? Ne hangi tamam vazgeçtim, bunu ölçmekten vazgeçtim şu an. Çünkü yok bunu ama... ölçtüğün an developer'a bir yük bindirmiş olursun.
Abi ama yani metadata toplamak açısından güzel. İkincisi de şey, bizim baktığımız oluyor. Çünkü şu yüzden business tarafı abi hiçbir fikirleri yok bizim ne yaptığımızla ilgili.
Ha.
Mesela onlar mesela story'lere bakıp ha bu artık deliver olmuş. Hani komite bakmıyorlar ama hani kimin yaptığını, nasıl yaptığını falan, onları oradan takip etmek güzel oluyor onlar için.
Tamam abi, bizde de product manager'lar bunu yapıyor. Karta evet. girip bakıp bunu yaptıklarını görüyorum, evet.
Ya yani biz mesela şey de yapıyoruz. Bu arada bizim yaptığımız pek çok şeyi otomatize olarak herhalde işte sizin kullandığınız gibi sistemler yapıyordur, ama biz mesela haftada bir abi şey yapıyoruz. İnsanlar tarafından küre edilmiş böyle commit mesajlarının şeye gönderiyoruz. Bütün şirkete gönderiyoruz. Ve o commit mesajları işte şu bug'ı fix ettim falan gibi şeyler değil de artık şu özelliğimiz çıktı. Yani haftalık change log gönderiyoruz herkese. Ve aslında release notes gibi.
Böylece güzelmiş.
Anladım.
Şey yaparken adamlar cold call yaparken müşterilere veya potansiyel müşterilere hani o hafta şeyi de söyle, işte bizim böyle bir özelliğimiz de var diyorlar mesela.
Çok mantıklı. Anladım. Abi. Biz böyle bilgi paylaşmıyoruz ama bence bizim de paylaşmamız lazım, evet.
Güzelmiş ya. Gerçekten ufkumu açtın Uğur ya.
Ne mutlu.
Ya bize de işte Bamboo ile Jira entegre olduğu için Bamboo'dan bir sürüm çıktığın noktada ya da Jira'dan işte bir sürüm çıktığın noktada sana tüm yapılan değişiklikleri veriyor. Tüm commitleri, tüm işte deploy edilmiş her şeyi. Oradan kopyalayıp yapıştırabiliriz.
Ya GitHub kullanmak da bu arada mesela biz code review için hani GitHub kullanıyoruz. Direkt
Biz
bir
Bitbucket
pull
kullanıyoruz.
request yani pull request'i gönderip üstünden yorumlaşıyoruz.
Aynı sistem abi ya.
Evet, Bitbucket da aynı. Çok güzel çözüyor mesela. Bunun için de ayrı tool'lar var bu arada. Bu şeyi yapanlar IntelliJ ekibinin mesela tool'ları var abi bu işler için.
Ne için yok ki? O adamların
Zaten yani her şey için var, doğru söylüyorsun yani.
Abi peki bir şey soracağım. Konuyu dağıtmak gibi olmasa da şu arkada kalan feature branch'ler, temizlenmeyen feature branch'ler konusunda nasıl bir çözüm buldunuz?
Çok kızıyorum.
Çok, ben de
Siliyorum.
çok kızıyorum.
Ben
Neden?
siliyorum abi.
Ama bir dakika, sizin şeylerinizde oluyor mu o asıl branch'inizde, şey pardon, asıl source'da ya da upstream'de hiç öyle branch oluşuyor mu?
Biz
Abi
fork
sizde oluşuyor işte,
kullanmıyoruz.
bizde oluşuyor, sizde oluşmuyor. Çünkü siz direkt master'dan alıp direkt master'a yolluyorsunuz. Ama bizde arada dev katmanı da var. İşte yaptığımız değişiklik master'ı etkilemesin, önce dev'e test edilsin. Dev'e test edildikten sonra direkt master'a çıkabilirim diye o branch'i saklıyoruz biz.
Ha bak, biz de şöyle yapıyoruz abi. Mesela bizim de release branch'imiz var bir tane. Şöyle düşün. Mesela ürünün adı CodeFiction olsun. CodeFiction diye bir branch'imiz var. Bu bizim master branch'imiz, release branch'imiz. Bir de CodeFiction alt çizgi dev var. Herkes burada çalışıyor bütün gün. Ne zaman ki biz artık arkadaşlar staging'e çıkıyoruz dediğimiz zaman dev branch'inden şeye kat ediyoruz. Yani branch cutting deniyor ya buna. Dev branch'inden get latest şey alıp, pull alıp ondan sonra onu release branch'ine push ediyoruz. Böylece
Tamam.
release branch'i her zaman temiz kalıyor. Ayrıca dev branch'i de bizim şey environment'ımız, VIP environment'ımız oluyor. Deployment'ların hepsi release branch'inden gerçekleşiyor.
Bir şey daha soracağım peki bununla alakalı. Diyelim tamam, bir tane kat aldınız, master'a merge ettiniz. Daha sonra master'dan canlıya çıkmak istediniz ama bir kişi dedi ki ya benim o yaptığım değişiklikte bir sorun vardı ya da bu sorun daha sonradan ortaya çıktı. Bu sizin release'inizi blokluyor mu?
Öyle bir sorun olduğu zaman release çıkmıyoruz zaten. O sorun çözülene kadar. Ya da eğer geri
Diyelim
kalan
3
her
gün sürdü
şeyin
onun çözülmesi. 3 gün boyunca bekleyecek misiniz?
geri kalan her şeyin çıkmasını istiyorsak cherry pick yapıyoruz.
Cherry pick,
Cherry
anladım.
pick yapıyorsun. Biz çok kaçındık ondan ya.
Bizde hiç
Evet,
olmadı
evet.
ama. Yani son bir senedir hiç yapmadık.
Bizde bazen gün içinde oluyor mesela ama aynı gün içinde çözülüyor.
Zaten abi cherry pick çok dertli yani.
Ya cherry pick dertli, bazı durumlarda rebase etmek falan da gerekli oluyor. Ama işte bütün bunları Git uygulamasıyla yapamazsınız gençler. Terminal kullanın.
Yapıyoruz abi, yapıyoruz.
Aynen.
Cherry pick'i de
Oluyor oluyor.
yapıyoruz,
Hepsi
rebase de
oluyor.
yapıyoruz. Şimdi burada bizi konuşturmayın.
Şey var mı burada?
Yaparsanız da içiniz rahat etmez yani.
Source Tree diye bir uygulama var. Onu mu kullanıyorsunuz?
Yok ya, Git Extensions var ya abi. Dünyaca ünlü.
Abi
Yazın
şey,
Google'a.
Source Tree'yi kullanın. SourceTreeAPP.com.
Yani o kimindi ya, Source Tree?
Şeyin,
Şeyindi galiba.
Atlassian'ın.
Yine Atlassian'ın değil mi?
Aha.
O bayağı iyiydi
Yani
işte.
şeyden çok daha iyi GitHub'ınkinden. Bayağı güzel çalışıyor ve bedava.
Bakalım ya. Yok
Bizim bir
yok, ben
arkadaş
paralı
onu
diye
kullanıyor.
aplik
Biz onu bazen ben şey için kullanıyorum. Yani ya pull request'i GitHub'da yaratmıyorum da değişiklikleri oradan,
kurmamışımdır.
aynen görsel o sırada oradan gösteriyorum. Ya da oradan görmek istiyorum çünkü bu sefer uğraştırıyor yani. Yani gel, çok bir
Evet.
şey de değil ama hani.
Bu arada
Ya benim özür dilerim abi, devam et.
yok yok, sen sor. Ben sadece git extension'la ilgili bir şey söyleyecektim, o kadar.
Ya ben de şey diyecektim. Yani bu PHP Storm'un Git eklentisi var. Atıyorum 10 tane dosyan varsa hepsini toplu bir define almak istiyorsan böyle. O onun için kullanıyorum ya. Pull request oluşturup oradan bakmak yerine. Sadece onun için görsel kullanıyorum. Ama onun dışında commit yaparken falan şey yapmıyorum. Uğraşmıyorum hiç.
Git extensions da zaten şey abi, böyle bir menüsü var. Orada 20 tane git command'i var. Aslında özünde sadece bir UI çıkartıyor, parametresini geçiyorsun. Onu yapıyor yani.
Yapıyor. Anladım.
Bir de şeylerini ayarlayabiliyorsun, mesela diff tool için default olarak kadif kullanıyor o. Biz de çok alıştık. Ama değiştirebiliyorsun, mesela şu diff tool'unu kullan, merge için şu tool'u kullan gibi şeyler de verebiliyorsun. Merge için nasıl yapıyorsunuz mesela? Diyelim ki command line'dan yapılıyor, mutlaka bir görsel bir şey lazım değil mi?
Nasıl görsel?
Yani konflikt çıktı abi, çözemedi Git bunu kendisi.
Aa, Tabii, konflikt durumunda ben kendi editörümün şeyi var. Yani conflict resolve özelliği var. Oradan tek tek karşılaştırıp çözüyorum. Yani terminalden de yapan vardır eminim ama o kadar diktatör değilim.
İyilik.
Yapana saygım sonsuz.
Vim'le.
Vim'le uğraşan vardır abi, kesin.
How
close
Abi Vim olayı nedir ya? Vim'den nasıl kurtuluruz falan, millet böyle bir sürü makaleler, biliyor musunuz o konu hakkında bilgi?
Ne?
Vim'den artık kurtulmakla ilgili millet böyle tutorial'lar falan şey yapmaya başlamış.
Ne demek
Kurtulmak
Vim'den
mı,
kurtulur?
çıkmak mı?
Çıkmak. Yani çıkmak, bir tane hani çıkmak değil de hani şey, Vim artık şey oldu, miladında olurdu ve of çok sallayacakmış gibi olacakmış. Ben makaleyi bulayım, tekrar bu konuyu açarım.
Abi
Size
Vim'i ben
böldüm ki
çok
o...
seviyorum ya.
Ben çok kötüyüm
Ben bayılıyorum ona. Yani o shortcutlarla iş yapma var ya, hani hiç mouse
Vim'de.
kullanmadan. Böyle
Sen tam
kendini tanrı
senmişsin
gibi
ya.
hissediyorsun.
Ya abi işte onun learning curve'ü var. O learning curve'e bir türlü gelemedim yani.
Evet. Ama alışıyorsun
Şey,
abi. Mecbur
ya
kaldığın
evet,
zaman.
mecbur kalmadım hiç bugüne kadar.
Yani bir sunucuya SSH yapıp, bir de mesela şey yapıyorsun. Şimdi bizim AWS'teki sistemlere ulaşmak için arada bir Bastion sunucu var. Ona ulaşıp oradan SSH yapıyoruz. Yani kendi konsolunla tamamen alakan kesiliyor. Ve ulaştığın
Komple.
makine bir Docker container, yani log okuyacaksın orada. Mecbursun Vim'e, başka çaren yok.
Ederler ama ya.
Yani okurken sorun yok da yazarken.
Tabii. Ya kolay ya.
Bakarken.
Alışıyorsun abi. Çok kolay
Ya
alışıyorsun.
mutlaka mutlaka. Yani kullanan çok boşuna kullanmıyor insanlar yani. Teknoloji seçimi dedik. Başka ne
Evet
teknoloji
abi, şeye
seçiyoruz abi?
geldik.
Tool'lara geldik gene yani. O konuya çok takılıyoruz
Ama
çünkü
abi,
günlük hayatımızı çok etkiliyor yani, o
ama bak
yüzden.
mesela şimdi bir teknolojiyi seçtiğin zaman eğer etrafında kullanabildiğin tool'lar yoksa aslında o teknolojinin sana bir şeyi yok. Faydası yok bence. Yani mesela çok güzel bir yazılım dilidir ama etrafında işte deployment'ı kolay yapamıyorsundur. İşte hızlı bir şekilde geri alamıyorsundur, rollback yapamıyorsundur. Ya da işte belli işletim sistemiyle entegre değildir falan. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bence bu karar veriyor.
Tabii çok haklısın. Yani o çevresel etmenleri kullandığın teknolojinin artık hani bayağı hayati önem taşıyor bana kalırsa da.
O zaman özetleyelim mi? Bir, tabii ekibinin yetkinliği ve ondan sonra kişi bulabilecek misin? Seninle çalışacak yazılımcı bulabilecek misin? Bu çok önemli.
Önem sırasına göre mi diziyoruz
Evet,
yoksa
mesela önem
random?
sırasına göre dizelim. Bu birinci öncelik, bu diyebilir miyiz sizce?
Bence değil abi.
Birinci öncelik ne
Öğretirsin
abi?
abi.
Bence core business'ını ne kadar destekleyeceği teknolojinin.
Doğru, haklısın. O zaman yapmak istediğin işe ne kadar uygun? Öyle diyelim
Uygun.
mi?
Yani evet, nasıl abi? Mesela bunu hiç çok konuşmadık yani. Ben bir iki şey söyledim ama ben bunu merak ediyorum sizden. Duymak istiyorum. Yani neye göre abi seçersiniz? Nasıl bir örnek vereyim mesela? Bir iş yapacaksınız. Atıyorum yani. Fintech abi.
Abi biz
Hani
fintech dediğin noktada en garip iş hesaplama işi. En tuhaf iş. Şu anda zaten o hesaplamaları yapamayacağım bir yazılım dili bence yok.
Ama şöyle bir şey var. Bence yani şimdi böyle fintech ve buna uygun teknoloji deyince galiba tek teknoloji yok. Mesela biz belli şeylerimizi hesaplama, matching gibi şeylerimizi R biliyor musunuz? R language'i.
İstatistikçiler çok kullanıyor
Ha,
matematik.
yani bizim işte şeyler, business analistlerden biri R biliyordu. Mesela R'a taşımaya başladık. Gidip R function'ları kol ediyoruz .NET içerisinden. Ve bizim böyle çok atlayıp sıçrayarak yapacağımız şeyleri R'da çok hızlı bir şekilde adam yapabiliyor yani.
Deniz, ama benim o konuda bir çekincem var. İleride biz müdahale etmek zorunda kaldığımızda sorun yaşayama ihtimalimiz sanki yüksek gibi onunla
Onu
alakalı. Çünkü o var scriptinden biz anlamıyoruz.
Bizim zaten müdahale, aslında şöyle bir durum var. O bizim alanımız hiçbir zaman olmadı. Mesela
Abi
atıyorum.
sonuçta ama bir business logic değil midir o?
Şöyle düşünüyorum. Mesela bir şeyin biz price'ını hesaplıyoruz abi. Bir yerden bir yere nakliyenin nasıl yapılacağı ile ilgili price hesaplıyoruz. Bununla ilgili zaten çalışacak adam business analyst. Adam bütün gün bununla ilgili aldığı dataları böyle aylarca çalıştı, analiz etti. bunlarla ilgili bir şeyler çıkarttı. Bunun sonucunda zaten çıkarttığı şey RScript. Biz de hiç bunu maintenance etmemiz için bir tane bunu servis gibi açtık. Adam şeyini yazıyor, scriptini yazıyor, parametre yolduruyoruz. Biz result alıyoruz sadece. Bence onu hiçbir zaman bizim maintenance'ını yapmamamız lazım.
Ama şimdi...
Test yazamazsın abi.
Ya o bir de şimdi mesela şeye katılıyorum. Deniz'e katılıyorum ama bir taraftan da Fırat'ı da anlıyorum mesela.
Fırat'ın da kontrolleri raflı ya.
R yazan kişi yarın öbür gün ben gidiyorum dediği zaman yerine R yazan başka birisini bulmanız ne kadar kolay olacak?
Biz öğrenmek zorunda kalacağız öyle bir durumda.
Abi bence şimdiden öğrenmek daha mantıklı.
Baktık biraz ya çok
o
zor
zaman arkadaşlar action olarak şey yazın. Yarın R için.
Yarın R öğrenilecek.
R schedule edin action olarak.
Abi R öğrenmekte bir sorun yok da o herifin bildiği kadar zaten matematik bilmiyoruz ya.
Ya matematik yani... ne abi 2 artı 2 işte. Faktöriyel var.
Ya ama sonuçta adamın işi o sonuçta. O hani orada atıyorum fiyatlama modeli çıkartıyor. Onu modelliyor matematiksel olarak. Size bir R script'i olarak veriyor onu. Hani bence ekstrasını yapmış. Bilmiyorum orada iş tanımı nedir business analistin ama business analistler hani kod yazar mı yazmaz mı noktasına gelmek gerekiyor belki. Hani bu adam yazmış ama o noktada bence sizin yazılım ekibi olarak şey yapmanız gerekiyor abi. Hani bunu daha mükemmel hale getirmek için onu test edilebilir hale getirmeniz lazım.
Evet.
Ve ayrı bir kütüphane olarak değerlendirip sanki kendi projenizi dışarıdan bir dependency olarak kullanmanız lazım bana kalırsa onu.
Tam olarak öyle tasarladık. Hatta bunu bir open source proje olarak yapacağız. Yani R post edip, script edip, parametre yolla, result al şeklinde. Ama abi coefficient falan bu tür şeyler bize çok uzak yani herifin yaptığı şeyler bir anlamda da yani.
Abi hani ona katılıyorum ya. Yani mesela bizde de business analistler var. Risk departmanında. Yani kişinin kredi istediği krediyi ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi diye hesaplamalar yapılıyor. Bizim kendi analizimiz var orada. Mesela hepsi uzak doğulu. Bizdeki o işi yapanlar ve hepsi R yazıyor yani. Öyle bir ya departman abi. Düşün. Orası oraya girdin mi Chinatown yani.
Beyin kokuyor.
Yani. Bu arada projede muhteşem bir isim bulduk da söylemek istemiyorum.
Peki.
söyle çok. Bence çok edici olacak.
Söylemeyelim. Bence geçelim, devam edelim.
Tamam.
Okey.
Devam edelim diyorum da bir saat oldu.
Teknoloji hani bir dedik abi işimize ne kadar uyuyor dedik değil mi?
Hı-hı. Evet.
Tamam. İki eleman bulabilir miyiz ileride? Veya
çok önemli bir faktör büyürken. Abi.
Veya içeride eğitebilir miyiz kendimizi? Kendi insan kaynağımızı o teknolojiye adapte edebilir miyiz? O teknoloji ne kadar kolay öğrenilebilir bu arada.
Doğru.
Tutup assembly ile bir şey yapmaya kalkarsan bayağı zor olabilir yani.
Tabii canım.
Başka ne var?
Ya çoğu aspektini saydın aslında.
Etrafındaki şey var. Yani o environment'ı var. Bir de community'si var.
Community desteği bence çok önemli. Aradığını bulabilmelisin yani. Stack Overflow'da yazdın mı? Hayatımızın gerçeği abi şimdi. Stack Overflow'da yoksa yok yani.
Tabii abi. Dünyada bir tek sen kullanıyorsan o dili. Bir de yazan adam.
Adamla yani iyi arkadaş olursunuz. Maksimum olur.
Yani evet. Belki nerede yaşıyorsa oraya bir kere gidersin hani.
Birbirinizi takip edersiniz kitapta.
Ya şey peki. Vardı. Bu arada özür dilerim abi ya. Şey tamam. Biraz da değiştireceğim konuyu da. Bizim bir arkadaş öyle bir aralar bir şeye sarmıştı. Bir tane JavaScript'te yazıyordun. C#'te yazıyordun. JavaScript'te derliyordu. Neydi hatırlamıyorum adını ama öyle bir şey vardı. Sharp Script. Onu belki de dünya üzerinde kullanan tek bizdik.
Evet.
Ve bizim bir arkadaş onu kullanıyordu. Artık adamla bayağı kankaydı yani.
Herifin adı Niyeli miydi? Niyeli şey hava bulacağım ya.
Evet şeyde Microsoft'ta çalışıyordu. Bayağı işte hatta bizim için versiyon çıkarttı adam iki defa.
Abi bunu anlatın şanımız yürüsün ya Microsoft bizim için versiyon çıkarttı diye.
Ama yani işte bilmiyorum.
o projeyi şu an kimse kullanamıyor çünkü bir onunla yazdık bir de Tapıl kullandık.
Tapıl'ın eski hali değil mi?
Evet.
O zaman abi şey yani şeye de bakmak lazım o zaman. Projenin kullandığın projenin veya tool'un geleceğine de bakmak lazım biraz. Madem şimdi bunu söylediniz.
Tabii güzel dedin onu.
Ama yani ışık ışık ya. Veriyor mu geleceği? Işık görüyor musun geleceğini?
Peki abi, bir dili kullanırken keyif almak önemli mi sizce? Ya da bir teknolojiyi kullanırken?
Bence önemli.
Bunu da bir kriter olarak sayabilir miyiz peki?
Yani kendi açımdan evet. Hobi projesi yapıyorsam evet.
Evet. Yani bilmedim ya.
Ama tabii iş noktasında iş böyle çalışmıyor yani.
Ya Stack Overflow'da çünkü en sevilen diller diye de bir anket sonucu vardı da. Orada mesela normalde piyasada kullanılan farklı diller çıkmıştı. Şu anda bak.
Keyifli olarak mı?
En evet sevilen. Evet, yazılımcıların en sevilen, en sevdiği diller.
Ya ama abi bizim mesleğimizin şöyle bir durumu var. Yani dünya üstünde hobi olarak mesleğe dönüşmüş nadir mesleklerden biridir. Evet. Yani pek çok insanın hobisi olarak yaptığı bir şey. O yüzden böyle hani birazcık normal mesleklerden farklı yani.
Abi Rust var mesela, Smalltalk var, TypeScript okey, bilinen bir şey, Swift var, Go var en sevilen dillerde. En sevilmeyenlerde Visual Basic 6, VBA, CoffeeScript, VB.net.
Microsoft direkt böyle bayrak taşımış yani.
Evet ya, ne yapmış orada? MATLAB var ondan sonra da. Ya bir de Objective-C var mesela.
Dersten kalan adamlar işte MATLAB.
Evet.
Belasını versin diye.
Evet, Objective-C de hiç sevilmiyor ya. Çok tiksiniyorlardı yani.
İşte doğru bir kayma var. Bir de şey var. Platform dönem galiba. Web uygulaması mı geliştireceksin, desktop uygulamasını geliştireceksin, mobil mi geliştireceksin, yoksa bu artık çok kaba mı kalıyor bu şekilde bir ayrım yapmak bir platform seçerken?
Vallahi biraz o ayrımlar değişiyor ya artık. O sınırlar flulaştı sanki.
Evet.
Ya pardon, mesela onu belki bir sonraki programda tartışabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 1 saat 11 dakika oldu.
Çok gazımız aldı Kamert ya.
Dinleyene de yazık ya.
Abi isteyen dinler ya. İlgisini çekiyorsa.
Bize de yazık, dinleyene de yazık.
İki fincan kahvem var. İçtim tabii, kafein.
Senin enerjin fazla, evet. Bitirmeyelim tamam. Hepsini.
Şu anda son fincanı koydum. İki fincan yokmuş, bir fincan varmış. Esir ettim sizi, dinleyeceksiniz.
Saksı
bu
değilim ben.
Bu kahve bitene kadar gitmek yok gençler.
En çok beni dinleyeceksiniz.
Saksı değilim.
Saksı değilim. Peki abi, sayıyorduk, toparlayalım madem, bitirelim. İşte dilin geleceği falan dedik, teknolojinin geleceği dedik, insan kaynağı dedik, community dedik. Başka geliyor mu aklınıza bir şey?
Ay, bir sürü şey dedik de sanki özetleyemeyeceğiz ya. Tool'lar falan dedik ya, tool'ları konuştuk.
Yani çevresel faktörleri var işte, o hani kullandığın teknoloji ve teknolojilerin, belki teknolojilerin birbiriyle uyumunu da bahsedebiliriz burada.
Evet.
Yani o stack'te kullandığın ürünlerin abi birbiriyle bak, uyumu.
Mesela bizim stack'i söyleyeyim mi çok hızlı? PHP, Node.js, işte Angular var framework olarak. Fabric kullanıyoruz deployment'lar için. Provisioning için Ansible kullanıyoruz. Yani hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. O kadar ne çok kadar farklı o kadar çok farklı şey var ki.
Ama hiçbirine yabancı değilim mesela ben. Yani şu açıdan söylüyorum. Benzer bir şeyden hani geliyorum. Ekosistemden. Hepsini kullandım abi bu söylediklerinin.
İşte şey demeye çalışıyorum. Yani aslında teknoloji seçimi yaparken yani işte mesela deployment için Fabric mi kullanacaksın, yoksa işte Chef kullanıyorsan mesela o Ruby mi yazacaksın?
Hı hı.
Ve ona nasıl karar vereceksin? Öyle bir seni ayrım bekliyor bir taraftan.
Ha, o konuda haklısın. Doğru söylüyorsun orada, evet.
Diğer taraftan yani hangi framework kullanarak gerçek yazılım, yani kendi yazılımını geliştireceksin? Artı bunu nasıl deployment edeceksin? Deployment'ı nasıl yapacaksın? End-to-end test için mesela Selenium kullanıyoruz. Java ile yazıyoruz.
Onu nerede ayağa kaldıracaksın onu da, mesela?
Onu işte Protractor mu kullanacaksın, işte Selenium mu kullanacaksın, yoksa başka bir framework mi kullanacaksın gibi aslında birçok karar seni bekliyor.
Tabii ki. Ama bu kararları da sanırım hani ilk anda veremezsin yani, birazcık proje gelişmeli.
Tabii.
Başladıktan sonra aslında bu kararları veriyorsun.
Yani mesela Angular kullanıyorsan kesinlikle Protractor kullanacaksın. Yani Selenium bir opsiyon değil.
Anladım.
Mesela.
Anladım.
Yani... Oracle iyi diyorlar abi.
Ben öyle duydum.
Java
en iyisi. Kullanıyormuş.
IBM, IBM.
Abi bu arada bir şey daha söyleyeyim. Muhtemelen yani enterprise seviyedeki şirketler teknoloji seçerken seçtikleri teknolojinin de enterprise olmasına dikkat ediyorlardır.
Bizim kadar zorlanmıyorlar abi. Onu söyleyeyim. Çok netler yani.
Oracle çat geç.
Ama o zaman da yazılımcılar acı çekiyor işte.
Evet.
Ya, senin elindeki kadar çok seçeneği olmayan bir yazılımcı neler çekiyordur düşün.
Var öyle arkadaşlarımız.
Abi orada da sektör standartının üzerinde para vererek çözmeye çalışıyorlar. Ne kadar çözebiliyorlar tartışılır ama.
Ya haklı konsörleri var şimdi adamların endişeleri ya. Destek istiyor yani herif. Patladı mı?
Ben de istiyorum.
Ya o orada herhalde bir şey var yani. Trade-off durumu var. Hiç içinde olmadığım için bilmiyorum yani çok fazla. Siz daha çok içinde bulundunuz, daha tecrübelisiniz o konuda.
Bu arada,
ama kimse paylaşmak istemiyor.
Bu arada isterseniz burada bu konuyu artık kapatalım. Kapanış şarkısını çalalım. Ondan sonra da Patreon'daki destekçi arkadaşlarımız için özel bir kayda devam edelim. Çünkü anladığım kadarıyla Uğur'un kahvesinin bitmesine daha var.
Aynen.
Var bir 10 dakika falan var.
Tamam o zaman. O zaman burada kapatalım. Dinleyen herkese teşekkürler. Patreon'dan destek veren arkadaşlar için de özel bir kaydı ayrıca başlıyoruz. Haydi görüşürüz. If your body moves, so you're one of the tribe, and you're part of the vibe. Don't resist it, don't resist it, don't resist it. Jump. Here it looks insane when you don't understand.